Derslik Podcast 21. bölüm başladı. Ben Ali Nihat Eken. Birkaç ay önce podcast serimizin dördüncüsünü İngilizce içerikle Haruki Murakami'ye ayırmıştım. Bu defa daha farklı bir açıdan yaklaşıp yazarın eserlerinde müziği nasıl kullandığını örneklerle anlatmaya çalışacağım. Başlıyoruz. Öncelikle Haruki Murakami'nin yaşamında müziğin izlerini sürmeye çalışalım. Ve Murakami'nin yazar olmaya karar verdiği gençlik dönemine uzanalım. Murakami yazar olmayı ister ama yeterli hayat tecrübesine ya da özel bir yazı tekniğine sahip olmadığını da düşünür. 1971 yılında üniversitede öğrenciyken tanıştığı Yoko ile evlenir. Eşiyle birlikte 3 yıl boyunca farklı işlerde çalışıp para biriktirirler. Daha sonra bankadan ve Yoko'nun babasından borç para alıp 1974 yılında Tokyo'nun hemen dışında bir jazz kafe bar açarlar ve buraya Peter Cat adını verirler. Murakami'nin yaşlı kedisinin adıdır bu. O dönem kediye şehirdeki stresli yaşamdan etkilenmemesi için kırsal alanda yaşayan bir arkadaşları bakmaktadır. Kedi daha sonra yaşama veda etse de Murakami'nin kitaplarında sıklıkla kendini belli eder. Murakami'nin bir jazz kafe bar açması ve orada çalışmayı tercih etmesinin bir nedeni de kendisini ofiste çalışan bir kişi olarak görmemesidir. Karı koca Peter Cat'i gündüzleri kafe, geceleri de jazz bar olarak işletirler. Murakami evindeki piyanosunu da oraya götürür. Hiç kuşkusuz Peter Cat'te müzik eksik olmaz. Geri planda devamlı çalan jazz plakları ve hafta sonları genç müzisyenlerin canlı jazz performansları vardır. Murakami ve eşi burayı tam 7 yıl boyunca işletirler. Bu bar bir yandan Murakami'ye hayat tecrübesi kazandırır, diğer yandan onun gece gündüz cazla yoğrulmasına zemin sağlar. Yazarın Kadınsız Erkekler isimli öykü kitabındaki öykülerden biri olan Kino'yu okurken insan ister istemez Peter Cat'in izleri olmalı diye düşünmekten kendini alamaz. Murakami'nin caz ile tanışması ise çok daha eskiye dayanıyor. 15 yaşına girdiğinde aldığı bir doğum günü hediyesi dönüm noktası olur. Art Blakey ve The Jazz Messengers'ın Kobe'deki konserine bir bilet. Murakami cazı ilk kez o konserde anladığına inanır. O günden sonra da Amerikan cazı Murakami'nin vazgeçemediklerinden olur. Az önce de belirttiğim üzere Murakami yazar olmaya karar verdiğinde yeterli hayat tecrübesine ve özel bir yazma tekniğine sahip olmadığını düşünür. İstediği tek şey bir müzik enstrümanını çalar gibi yazabilmektir. Murakami çocukluğunda piyano çalmayı öğrenmiş, nota da okuyabilmektedir. Ancak profesyonel müzisyen olmak için gereken teknikten yoksun olduğunu düşünür. Murakami zihninde zaman zaman kendine ait bir müziğin döndüğünü, oradan çıkmaya çalıştığını hisseder. Sonra zihnindeki bu müziği yazı haline dönüştürmenin mümkün olup olmadığını düşünmeye başlar. Yazma tarzı da işte bu andan itibaren şekillenmeye başlar. Haruki Murakami, Mesleğim Yazarlık isimli denemeler kitabının bir bölümünde ilk romanı Rüzgar'ın Şarkısını Dinleyi nasıl kaleme aldığını anlatır. 39. ve 40. sayfalardaki şu sözler, caz müziğindeki doğaçlamanın onun yazma tarzına nasıl yansıdığını çok güzel ifade eder. Romanımı kaleme alırken cümle yazmaktan ziyade müzik yapmaya yakın bir his oluşmuştu bende. O hissi şimdi de duyuyorum. Akılla düşünüp yazmak yerine sezgisel olarak yazmak oluyor bu dediğim. Ritmi yakalamak, harika bir akor bulup doğaçlama müzik yapmanın gücüne inanmak. Murakami, The New York Times'daki Jazz Messenger isimli makalesinde ve Mesleğim Yazarlık kitabındaki Peki Ama Ne Hakkında Yazmalıyım başlıklı denemesinde aynı konuyu ele alır. Yazma tekniğini müzikten ve özellikle de cazdan öğrendiğini belirtir. Ona göre müzikte ve yazıda doğal ritmi yakalamak çok önemlidir. Ritmi yakalayamazsanız okur sizden kopar der. Mesleğim yazarlıktan alıntılıyorum. Bildiğiniz gibi caz için en önemli şey ritimdir. Kesin ve katı bir ritmi baştan sona korumak zorundasınızdır. Öyle yapmazsanız dinleyiciler müziği takip edemez. Sonrasındaysa akor gelir. Armoni de diyebiliriz buna. Güzel armoni, sıkıcı armoni, ikinci armoni, temel sesi dışarıda bırakan armoni, Bud Powell'ın armonisi, Thelonious Monk'un armonisi, Bill Evans'ın armonisi, Herbie Hancock'un armonisi. Çeşitli türde armoniler vardır. Herkes aynı 88 tuşlu piyanoyla müzik yapsa da kişiye göre armoni bu kadar mı değişir diyecek kadar. Ve bu gerçeklik bizlere bir yöntem sunar. Sınırlı materyal ile hikaye yazmak zorunda olsanız da orada sonsuz ya da sonsuza yakın olasılık vardır. Tuş 88 tane olduğundan artık piyanoda yeni bir şey yapılamaz diye bir şey olamaz. Ve son olarak doğaçlama gelir. Serbest improvizasyon. Diğer bir deyişle caz denilen müziğin kökeni. Murakami'nin müziğe olan ilgisi, sevgisi ve müzik bilgisinin bir diğer somut örneği de efsanevi orkestra şefi Seiji Ozawa ile sohbetlerinden oluşan kitabıdır. Absolutely on Music, Conversations with Seiji Ozawa. Müzik ve yaratıcılık konulu bu sohbetler zihin açıcı, ilham verici ve öğreticidir. Murakami'nin eserlerinde müzik kullanımını çalışırken eserleri kendi içlerinde incelemekte yarar var. Bu incelemenin sonucunda ortak noktalar ya da farklılıklar bulunabilir. Bu podcast'te yazarın Renksiz Tsukuru Tazaki'nin Haç Yılları isimli romanından birkaç örnekle konuyu açmak istiyorum. Öncelikle romanın kısa bir özeti. Baş karakter romanın adından da anlaşılacağı üzere Tsukuru Tazaki'dir. Nagoya'da geçen lise yıllarında çok yakın bir arkadaş grubunun bir parçasıdır. Grupta Tsukuru dışında iki kız iki erkek vardır ve tesadüfen hepsinin soy isimleri bir rengi içerir. Erkeklerden birinin soy ismi Akamatsu yani Kızılçam, diğerinin Oumi yani Mavi Deniz'dir. Gruptaki kızlarsa Kurono yani Kara Ova ve Shirane yani Ak Köktür. Kısaca Tsukuru dışında herkesin bir rengi vardır. Kızıl, mavi, ak, kara. Bu arkadaş grubu içindeki uyum dikkat çekicidir ve beş arkadaş bu ideal uyumun kaybolmaması için ellerinden geleni yaparlar. Ancak bir gün arkadaşları ona artık seninle görüşmek istemiyoruz der ve nedenini de söylemez. Tsukuru Tokyo Üniversitesi'ni bitirir, bir demiryolu şirketinde iş bulur. Aradan 16 yıl geçmiş ve Skuru 36 yaşına gelmiştir. Ancak reddedilme duygusunun yaralayıcı etkisi hiçbir zaman geçmemiş, yaşamında sağlıklı ve anlamlı ilişkiler kurmasına engel olmuştur. Kendinden 2 yaş büyük olan Sarah ile tanışması gerçekle yüzleşmesini gerekli kılar. Skuru Tazaki hem fiziksel hem de içsel yolculuğa çıkarak özde yatan hikayeyi bulmak zorundadır. İyileşmesi ve kendi hikayesini oluşturabilmesi ancak böyle mümkün olabilir. Bu yolculukta kız arkadaşı Sarah ve üniversitedeki arkadaşı Hayda katalizörlük görevi üstlenir. Sarah pragmatik yaklaşımıyla, Hayda da zihnin özgürleşmesi, zihnin sıçrama yapabilmesinde Skuru'yu cesaretlendirir. Haruki Murakami romanda Franz Liszt'in Hac Yılları isimli piyano için yazılmış derlemesini bir müzikal anlatım aracı olarak kullanır. Hac Yılları Liszt'in Avrupa'daki seyahatlerini anlatmaktadır ve Goethe'nin Wilhelm Meister'ın Çıraklık Yılları isimli romanının etkisine bir selamlama niteliğindedir. Goethe'nin romanı bir oluşum, bir gelişim romanıdır. Kişiliğin oluşması, gelişmesi öyküsüdür. Bu metinler arası boyut, yani Liszt'in Hac Yılları ve Goethe'nin eseri, Skuru Tazaki'nin yolculuğu ve yolculuğun sonucu üzerine düşünmemizi sağlar. Bu yolculuk Skuru Tazaki için hem fiziksel hem de içsel bir yolculuk olacaktır. Franz Liszt'in Hac Yılları isimli eserindeki Le Mal du Pays ise romanda defalarca karşımıza çıkan müziğin ta kendisidir. Ursula Graffin'in de dikkat çektiği üzere Le Mal du Pays'in başlangıcındaki hüzünlü 4 nota serisi Skuru'nun arkadaş grubundaki kızıl, mavi, ak ve karaya duyduğu özlemi yansıtır. Öte yandan Le Mal du Pays, kır manzarasının insanın yüreğinde yarattığı nedensiz hüzün, sıla özlemi ya da melankoli olarak tanımlanır romanda. Bu tanımlamalar romandaki duyguları anlamlandırmayı kolaylaştırır. Liszt'in eseri Murakami'nin yarattığı hikayede farklı anlarda bir köprü görevi üstlenir. Öncelikle romandaki zaman açısından. Murakami hikayesini bazen bugünden, bazen geçmişten anlatır. İşte müzik hem bizim hem de baş karakter için bu tür zaman sıçramalarında bir köprü görevi görür. Eser aynı zamanda Skuru'yu dört bir yana dağılmış arkadaş grubuna, özellikle de o grup içindeki kız arkadaşı Ak'a bağlar. Çünkü geçmişte Ak da piyanoda bu eseri çalmıştır ve Skuru'nun belleğinde yer etmiştir bu. Skuru eseri duyduğunda Ak zihninde tüm netliğiyle üç boyutlu olarak canlanıverir. Murakami şöyle yazar: "Sanki içinde yüzdükleri o güzel anlar, zamanın haklı baskısına karşı koyarak, oluğun içinden yavaş ama emin bir şekilde geriye yüzüyormuş gibi." Bu müzik yıllarca keder içinde yaşamış, gruptan neden atıldığı ile yüzleşememiş olan Skuru için bir iteklemedir aynı zamanda, katalizördür. Muhtemelen bu nedenledir ki Tokyo'da üniversitedeki arkadaşı Hayda bu eserin kaydının olduğu plağı Skuru'nun evinde bırakmayı tercih eder. "Sence mahsuru yoksa bu plak burada kalsın. Nasıl olsa yurttaki odamda dinleyemem," der. Hiç kuşku yok ki plağın orada bırakılması bu müziğin Skuru'yu yine geçmişe bağlayacağı düşüncesini aklımıza getirir. Müziği dinleyerek Skuru şimdiki andan diğer tarafa doğru hareket edecektir. Müzik Le Mal de Paris'nin Sukuru ve Ak arasında kurduğu köprü romanda başka anlarda da ifade edilir. Örneğin Sukuru geçmişiyle yüzleşmek üzere harekete geçip Kızıl ve Mavi'yi ziyaret ettiğinde onlara hep aynı soruyu sorar. Le Mal de Paris'i hatırlıyor musunuz? Aldığı cevapsa hayır olur. Bu da bizlere bu müziğin Sukuru ve Ak arasındaki gizemle ilgili bağlantısını ve bunu çözmesi gereken kişinin de Sukuru olduğunu düşündürür. Le Mal de Paris, dört bir yana savrulmuş kişileri birbirine bağlayan bir damara benzetilir. Murakami şöyle yazar. İpten ince bir damardı ama içinde hala hayat taşıyan kırmızı kan akıyordu. Müziğin gücü bunu mümkün kılıyordu. Sukuru'nun yolculuğundaki duraklardan biri de Finlandiya'dır. Sukuru, gruptaki diğer kız arkadaşı Kara'yı ziyaret eder. Murakami burada da yine müzikal bir referans kullanır. Sukuru, Finlandiya'da Kara ile Hamelina'da görüşür. Burası ünlü Finlandiyalı besteci Jan Svelius'un doğduğu bölgedir. Bu da bizlere Finlandiya'ya kadar uzanan bu yolculuğun Sukuru için yeniden doğuş olup olamayacağını düşündürtür. Sukuru'nun kişisel gelişiminde Kara'ya yaptığı bu ziyaret çok önemlidir. Çünkü parçalar bir araya gelecektir ve bu anlarda yine Liszt'in müziği duyulur. Müzik ve roman boyunca yaşanan deneyimler birleştiğinde Sukuru yüreğindeki yaranın kaynağına daha kolay inebilecektir. Murakami Sukuru'nun o anda kazandığı farkındalığı şöyle ifade eder. İnsanların yürekleri arasındaki bağ yalnızca uyum üzerinden oluşmuyordu. Aksine bir yaradan diğerine daha derin bağlar oluşuyordu. Acı acıyla, kırılganlık kırılganlıkla yürekleri birbirine bağlıyordu. Elemli çığlıklar olmadan suskunluk, kan toprağı akmadan affediş, insanın içini lime lime eden kayıplardan geçmeden kabulleniş mümkün değildi. İşte bu gerçek uyumun kökünde var olan şeydi. Murakami bu romanında caz müziği tarihinin çok önemli bir eserini de hikayesine yedirir. Thelonious Monk'ın Round Midnight isimli eseri. Round Midnight romanın 5. bölümünde Haydn'ın Sukuru'ya anlattığı hikayede karşımıza çıkar. Hikaye içinde hikaye bir Murakami özelliği. Haydn babasının yaşadığı bir hikayeyi anlatmaktadır. Sukuru da biz okurlar da anlatılanların Haydn'ın mı yoksa yine aynı ismi taşıyan babasının hikayesi mi diye düşünmekten kendimizi alamayız. Kesin bir cevap bulamayabiliriz. Yine bir diğer Murakami özelliğidir bu. Haydn hikayesinde Midorigawa isimli yetenekli bir piyanistin Round Midnight'ı nasıl çaldığını, çalarken eseri nasıl deneyimlediğini anlatır. Bu bölümdeki şu satırlar podcast'ın başında bahsettiğim Murakami'nin yazı tarzı, caz ve doğaçlamayı hatırlatır bize. Derken Midorigawa Round Midnight'ı biraz çekiniyormuş gibi çalmaya başlar. Başlangıçta sanki vadiden geçen ırmağa ayağını sokup akıntının hızını ve bastığı yeri yoklayan insanlar gibi her bir notayı nazikçe ve temkinli bir tarzda çalar. Parçanın ardından uzun bir duaçlama gelir. Zaman geçtikçe parmakları suya alışkın balıklar gibi daha canlı ve cesur hareket etmeye başlar. Sol eli sağ elini yüreklendirir. Sağ eli sol elini kamçılar. Haydn'ın hikayesindeki bu performans ve sonrasında piyanist ve Haydn'ın babası arasında geçen konuşmaların hepsi aslında Murakami'nin kullandığı hikaye içinde hikaye tekniğinin güzel bir örneğidir. İçinde yine müzik de olan hikaye Sukuru'nun yolculuğuna ivme kazandırır. Haydn anlattığı hikaye ya da dinlettiği müziklerle Sukuru'nun düşünsel açıdan sıçrama yapmasına katkıda bulunur. Haruki Murakami'nin Renksiz Sukuru Tazaki'nin Hac Yılları isimli romanında müziğin nasıl kullanıldığını örneklemeye çalıştım. Bunlar romandaki müzikal referansların sadece bir bölümü. Bunları tadımlık olarak kabul edebilirsiniz. Sukuru Tazaki'nin hikayesinde Elvis Presley, Pet Shop Boys, Barry Manilow da var. Tüm bunları ve daha fazlasını romanı okurken anlamlandırmaktan keyif alacağınıza eminim. Haruki Murakami'nin eserlerinde müzik hep var. Örneğin Norwegian Wood, İmkansızın Şarkısı isimli roman adını bir Beatles şarkısından alıyor. South of the Border, West of the Sun, sınırın güneyinde, güneşin batısında Nat King Cole'un South of the Border isimli şarkısını duyuyoruz. Kumandanı öldürmekte Mozart'ın Don Giovanni'si etkili. Sputnik Sweetheart, Sputnik Sevgilim'de Beethoven'ın 23 numaralı piyano sonatı. 1Q84'da Janáček'in Sinfoniyattası ve Harburg ve Arland standardı It's Only a Paper Moon. Listeyi genişletmek, içine öyküleri de dahil etmek mümkün. Bir başka programda bu listeye dönmek, yeni okumalar yapmak güzel olacaktır. Murakami'nin eserlerindeki müzikle ilgili referansları çalışmak, metinler arası bağlar kurabilmek zenginleştirici bir deneyim. Derslik Podcast'ın 21. bölümü burada son buluyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Murakami'nin eserleri ve seçtiği müzikler hep yanınızda olsun. Sağlıcakla kalın.